Ayrım 36, sayfa 434. İnfazcı Lars Kepler. 91. bölüm Son Çare. Mansuyer'in büyük koylarından birinde maun bir kayık usul usul salınıyordu. Doğudan kadife bir rüzgar esiyor, çiftliklerden gölün üzerine zayıf bir gübre kokusu taşıyordu. Pontus Salman kürekleri bırakmıştı ama kayık saatte 10 metreden daha fazla sürüklenmemişti. Kucağında ucu kesilmiş bir pompalı tüfek vardı. Suların çırpıntısı ve yaprakların arasından süzülerek gelen rüzgarın fısıltısından başka bir ses yoktu. Gözlerini kapatıp birkaç defa derin nefes aldıktan sonra açtı, silahın dipçiğini kayığın döşemesine indirip tahta ızgaranın arasına yerleştirdi. Güneşin ısıttığı namluyu alnına dayadı. Kafasının parçalanacağını düşünerek kötü oldu. Elleri o kadar çok titriyordu ki bir süre beklemek zorunda kaldı. Biraz toparlandıktan sonra namluyu bu defa kalbine çevirdi. Kırlangıçlar alçaktan uçuyor, gölün üzerindeki böcekleri avlıyorlardı. Herhalde akşama yağmur var diye düşündü. Bir uçaktan geriye kalan beyaz bir çizgi vardı gökyüzünde. Pontus bir kez daha kabusunu düşündü. Sanki aşağıdan yukarı doğru siyah bir mürekkep yayılıyormuş gibi bütün göl birdenbire karardı. Namlunun ucunu ağzına soktu, dişlerinin kazındığını hissetti, metal tadı aldı. Parmağını tetiğe götürdüğünde bir araba sesi duydu, kalbi çırpınmaya başladı. Bir saniye içinde beyninden yığınla düşünce geçti, gelenin karısı olacağını tahmin etti, yerini ondan başka bilen yoktu. Tüfeği tekrar kucağına koydu, bütün bedeni nabız gibi atıyordu. Ağaçların arasından kulübeyi görmeye çalışırken titrediğini hissetti. İskeleye inen patikadan bir adam geliyordu. Bunun kendisine fotoğrafı gösteren komiser olduğunu anlaması biraz zaman aldı. Komiseri tanıdığında yeni bir korku dalgasına kapıldı. Karaya doğru kürek çekerken henüz geç kalmadığımı söyle dedi kendi kendine. Geç kalmadığımı, kabusumu haset etmeye gerek kalmadığını söyle, henüz çok geç olmadığını söyle bana. Pontus Salman iskeleye kadar kürek çekmedi, yüzü bembeyazdı. Yuna Linna iskeleye gelmesini rica ettiğinde başını iki yana salladı. Bir mesafeyi korumak istiyordu. Kayığın baş tarafını göle doğru çevirerek durdu. Yuna iskelenin ucundaki güneşten çatlamış tahta banka oturdu. Usulca esen rüzgarı çırpınan suyu dinledi. ''Ne istiyorsun?'' diye sordu Pontus korku dolu bir sesle. ''Karınla yeni konuştum.'' dedi Yuna sakince.
''Konuştun mu?''
''Evet, ve ben?''
''Veronik'le mi konuştun?'' dedi Pontus endişeyle.
''Merak ettiğim birkaç şey var.''
''Vaktim yok.''
''O iş için acele etmene gerek yok.'' dedi Yuna kayıktaki tüfeği işaret ederek.
''Sen ne biliyorsun?'' diye mırıldandı Pontus.
Kürekler suyun içinde usulca kımıldıyordu. ''Kenya'nın satın aldığı cephanede Sudan'a gideceğini biliyorum.'' dedi Yuna. Pontus Salman bir şey demedi. ''Locadaki fotoğrafı karının çektiğini biliyorum.'' Pontus kayığın içine bakıyordu, küreklerin ucunu havaya kaldırdı, suların eline doğru aktığını hissetti. ''Ben bu işi durduramazdım.'' dedi öfkeyle. ''Paraya ihtiyacım vardı, acele etmem gerekiyordu.''
''Yani anlaşmayı imzaladın.''
''Evet, sağlam bir anlaşmaydı. Açığa çıkarılsa bile hiçbir şey olmazdı. Herkes iyi niyetle davrandığına yeminler edebilirdi, hiç kimse suçlanamazdı.''
''Ama işler umduğunuz gibi yürümedi.''
''Evet.
Seni hemen tutuklamayı düşünmedim.
Çünkü bir şey ispatlayamazdın.'' dedi Pontus.
''Henüz savcıyla konuşmadım.'' dedi Yuna. ''Ama Rafael Guidi'ye karşı şahitlik yaparsan alacağın ceza kesinlikle hafifletilir.''
''Şahitlik mi?''
''Ben şahitlik yapmam.'' dedi Pontus aceleyle. ''Görüyorum ki bu işi anlamamışsın. Çok özel bir sözleşme imzaladım. Ve eğer bu kadar ödlek olmasaydım, çoktan Palm Corona'nın yaptığını yapmış olurdum.''
''Eğer şahitlik edersen seni koruruz.'' dedi Yuna. ''Palm Corona bu işten yırttı.'' dedi Pontus. ''Kendini astı. Şimdi bu sözleşmeyi yerine gelen imzalayacak.
Rafael için artık hiçbir önemi kalmadığı için kabusunu hasat etmeden kurtulabildi Pancro'na.
Pontus'un hissiz yüzüne birden bir gülümseme oturdu. Yuna ona bakarken Pancro'nun bu işten sıyrılamadığını düşündü. Onun kabusu oğlunun ölümü olmalıydı.
Bir psikolog yolda dedi Yuna. İntiharın bir çıkış olmadığını anlatacaktır sana.
Pontus Salman açığa doğru kürek çekmeye başladı.
Pontus diye bağırdı Yuna. Birkaç soruyu cevaplamanı istiyorum.
ISB'nin yeni müdürünün bu anlaşmayı imzalamak zorunda kalacağını söylüyorsun.
İmzalamazsa ne olur?
Paganini sözleşmesine dahil olmayı reddedemez mi?
Reddedemez mi bunu?
Pontus Salman kürek çekmeyi bıraktı. Küreklerini sürükleyerek açığa doğru kaymaya başladı kayık.
Evet, reddedebilir dedi sakin bir şekilde, ama reddetmeyecektir.
...92. bölüm... Deşifre Olmak. Axel Komodin'in üzerinde çalan telefon sesine uyandı. Şafak sökene kadar gözünü uyku tutmamış, Beverly'nin terli bedenine sokulduktan sonra ancak uyuyabilmişti. Kızın genç yüzüne bakan Axel dudakları ve göz kapaklarında yine o ifadeyi gördü. Greta'nın ifadesini. Uykusunda bir şeyler fısıldayan Beverly yüzüstü döndü. Genç bedeni yürek parçalayacak kadar zayıftı. İçini bir şefkat kapladı Axel'in. Doğrulup yatakta oturdu. Friedrich Dürrenmatt'ın yaşlı kadının ziyareti kitabına uzanırken yatak odasının kapısı açıldı.
Axel bir dakika derken içeri Robert girdi.
Uyanık olduğunu düşündüm dedi kardeşi. Yeni yaptığım bir enstrüman için görüşünü alacaktım. Gözü Beverly'ye takılan Robert birdenbire sustu.
Axel diye kekeledi. Bu da ne şimdi Axel?
Beverly onun sesine uyandı. Robert'ı görür görmez yorganın altına saklandı. Ayağa kalkan Axel sabahlığa sarıldı. Robert kapıya doğru geriledi.
Yuh sana dedi usulca. Yuh sana.
Düşündüğün gibi değil.
Kızdan faydalanıyor musun diye bağırdı Robert. Hasta bir kızdan.
Bırak açıklayayım dedi Axel.
Seni piç diye fısıldayan Robert kolundan tutup onu bir kenara savurdu.
Axel dengesini kaybetti. Bir lambaya çarpıp yere düşürdü. Robert odadan çıktı.
Bekle diye peşinden gitti Axel. Nasıl göründüğünü biliyorum ama düşündüğün gibi değil. Ona sorabilirsin.
Onunla polise gideceğim dedi Robert öfkeyle. Senin böyle bir şey yapacağını asla.
Öfkeden sesi tıkandı, gözleri yaşla doldu.
Ben sübyancı değilim diye alçak sesle açıklamaya girişti Axel. Bunu anlamalısın, ben yalnızca...
Yalnızca bir çocuğa sarkıntılık yapıyorsun diye sözünü kesti Robert.
Çok şaşkın bir vaziyetteydi.
Korumaya söz verdiğim birinden faydalanıyorsun.
Axel kütüphanede önünde dikildi. Robert kendini kanepeye bıraktı. Kardeşine baktı. Sesini kontrol etmeye çalışarak
''Axel, onu polise götürmem gerektiğini biliyorsun herhalde.'' dedi.
''Biliyorum.'' dedi Axel ''ve seni anlıyorum.''
Robert kardeşine bakmaya tahammül edemiyordu. Derin bir iç çekti.
''En iyisi bunu hemen şimdi yapmalıyım.'' dedi.
''Tamam, onu getireyim.'' diyen Axel yatak odasına gitti.
Beverly yatakta oturmuş gülümseyerek ayak parmaklarını sallıyordu.
Giyin dedi Axel ciddi bir sesle, Robert'la gideceksin.
Kütüphaneye döndüğünde Robert ayağa kalktı, gözlerini yere dikip bir süre sessizce beklediler.
Sen burada kalacaksın dedi Robert.
Tamam diye fısıldadı Axel.
Beverly geldi, bir blue jean ve tişört giymişti, makyajsızdı, olduğundan çok daha küçük görünüyordu.
93. bölüm Greta'nın ölümü.
Robert arabayı sessizce sürüyordu. Kırmızıda durup yeşilin yanmasını bekledi.
Bu başına gelenlerden dolayı çok üzgünüm dedi acılı bir sesle.
Kardeşim bir öğrenci evi bulana kadar sana yardım edeceğini söylemişti.
Anlayamıyorum, böyle bir şeye asla ihtimal vermez.
Axel pedofil değil dedi Beverly.
Onu savunma, bunu hak etmiyor.
Bana asla senin sandığın gibi dokunmadı, asla böyle bir şey yapmadı.
Peki ne yapıyor?
Yalnızca sarılıyor.
Sarılıyor ha dedi Robert. Hani biraz önce?
Uyuyabilmek için sarılıyor dedi Beverly o berrak samimi sesiyle.
Nasıl yani?
Bunda bir kötülük yok. En azından benim fark ettiğim.
Robert iç çekerek polise her şeyi anlatmasını istedi. Göğsü endişeyle sıkışıyor. Doğru davrandığından emin olamıyordu.
Uyku sorunu var dedi Beverly usulca. İlaç almadan uyuyamıyor. Ama artık ilaç almıyor. Ben yanındayken sakinleşiyor.
Ama senin yaşın küçük diye sözünü kesti Robert.
Beverly arabanın camından dışarı sıcak bir esintiyle titreşen açık yeşil yapraklara baktı. Kaldırımda konuşarak giden birkaç hamile kadın vardı. Yaşlı bir kadın yüzünü güneşe vermiş hiç kımıldamadan duruyordu.
Niçin dedi Robert birden. Geceleri niçin uyuyamıyor?
Çok uzun zamandır böyleymiş.
Tabii o kadar ilaç alarak karaciğerini mahvetti.
Bana niçin uyuyamadığını anlattı. Hastanede yattığımız günlerde dedi Beverly. Acı bir olay yaşamış.
Robert bir yaya geçidinde durdu. Annesiyle birlikte karşıya geçen bir çocuk emziğini düşürdü. Annesi fark etmeden yürümeye devam etti. Çocuk annesinin elinden kurtulup emziğe doğru koştu. Kadın korku dolu bir çığlık attı. Ama Robert'ın olayı izlediğini ve çocuğun ne yapacağını bildiğini anlayınca rahatladı. Çocuğu kucaklayıp karşıya geçirirken çocuk tekmeler savurarak direniyordu.
Bir kız ölmüş dedi Beverly.
Kim?
Bu konuyu konuşmayı sevmiyor, sadece bir sefer bahsetti hastanede.
Sustu, parmaklarını birbirine kenetledi.
Neler anlattığını anlatsana dedi Robert gergin bir sesle.
Birlikte geçirdikleri bir geceden sonra kız intihar etmiş dedi.
Beverly göz ucuyla Robert'a bakarak.
Ben o kıza benziyorum değil mi?
Evet.
Hastanede bana kızı kendisinin öldürdüğünü söyledi diye fısıldadı Beverly.
Robert irkilerek ona bak. Ne demek istiyorsun?
Yanlış bir şey yapmış. Kız da bunun üzerine intihar etmiş.
Robert iyice şaşırmıştı. Öyle mi diyor? Kendi sebep oldu diye mi düşünüyor?
Beverly başını salladı.
Onun hatasıymış diye devam etti. Keman provası yapmaları gerekiyormuş. Bunun yerine sevişmişler. Yarışmayı kazanabilmek için Axel'ın kendini kandırdığını düşünmüş kız.
Bu onun hatası değildi.
Yok öyleymiş.
Robert'ın omuzları çöktü, bir eliyle yüzünü ovdu. Aman tanrım diye fısıldadı, ona anlatmalıyım.
Arabayı durdurdu. Arkadan öfkeyle korna çaldılar.
Beverly endişeyle baktı. Ne oldu?
Robert arabayı geriye çevirdi. Ben ona anlatmalıyım.
Axel sahneye çıkacağı zaman ben sahnenin arkasındaydım. Ne olduğunu biliyorum.
Greta ondan önce çıktı. İlk çıkan oydu.
Sen oradaydın yani.
Dinle dedi Robert. Her şeyi duydum ben. Greta'nın ölümü, Axel'ın bununla ilgisi yok.
O kadar çok üzülmüştü ki arabayı tekrar durdurdu. Kül gibi bir yüzle Beverly'ye döndü.
Özür dilerim diye fısıldadı ama ben mutlaka...
Emin misin?
Ne? Dedi şaşkınlıkla Robert.
Greta'nın intiharına Axel'ın neden olmadığından emin misin?
Elbette.
Peki ne oldu o zaman?
Gözyaşlarını silen Robert düşünceli bir ifadeyle arabanın kapısını açtı.
Bana bir saniye müsaade et. Ben onunla konuşmalıyım.
Robert arabadan çıktı.
Svea Wegen'deki kocaman ıhlamur ağaçlarından dökülen tohumlar güneşte dans ederek insanların ve arabaların üzerine dökülüyordu.
Robert'ın yüzüne birden kocaman bir gülümseme yayıldı. Telefonunu çıkarıp Axel'ın telefon numarasını çevirdi. Birkaç sinyal sonra gülümsemesi dondu, telefon kulağında arabaya geri döndü. Bir kez daha aramayı düşünürken Beverly'nin arabada olmadığını fark etti. Etrafına bakındı ama göremedi. Trafik artmıştı. Öğrenciler arabalara doluşmuş, Sergels Tork meydanına akıyorlardı. Robert arabaya girdi, çalıştırıp yavaşça sürmeye başladı. Beverly'yi görebilme umuduyla etrafına bakınıyordu.
94. Bölüm Hışırtılı Plastik.
Axel Ritsen ne kadar uzun zamandır pencerenin önünde dikildiğini bilmiyordu. Orada durmuş Beverly ile Robert kaybolana kadar arkalarından bakmıştı. Geçmiş günlere gitmişti aklı. kendini zorlayarak anıların yükünden kurtulmaya çalıştı. Müzik setinin yanına gitti. David Bowie'nin The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars albümünün ön yüzünü koydu. Pushing Through the Market Square. Bar dolabına gitti. Viski koleksiyonunun en pahalı viskilerinden birini aldı. İkinci Dünya Savaşı'nın başladığı 1939'dan kalma Macallan. Yarım kadeh doldurup kanepeye oturdu. Gözlerini kapatıp kendini müziğe verdi. Genç bir ses ve sallapati bir piyano. Kadehi sallayıp kokladı. Meşe fıçısı, ağır viski küveti, karanlık mahzen, saman ve narinciye kokusu aldı. Sert viski dudaklarını yaktı. Tadının kıvamını almayı beklerken değişen kuşakları, hükümetleri, savaşları ve barışı görmüştü. Belki de en iyisi bu diye düşündü Axel. Belki de Beverly gereksindiği yardımı alabilecekti artık. Kardeşini arayıp onu sevdiğini söyleme isteğine kapıldı bir an. Ama böylesi dramatik bir düşünceden çabuk vazgeçti. İntihar etmeyecek, kaderini ayakta karşılayacaktı. Viskisini alıp yatak odasına geçti, dağınık yatağa baktı, sandalyenin arkalığına asılı ceketinin cebindeki telefon titreşirken arkasından döşeme gıcırtısı duydu, sese döndü. ''Beverly'' dedi şaşkınlıklı. Yüzü toz içinde Beverly'nin, elinde bir hindiba vardı. ''Polise konuşmak istemedim.'' ''Robert nerede?'' ''Buraya otostop yaparak geldim, korkacak bir şey yok, her şey yolunda.'' ''Niçin böyle yaptın sen onunla?'' ''Öfkelenme, yanlış bir şey yapmadım, sana çok önemli bir şey anlatmalıyım.'' Telefon tekrar titreşmeye başladı. ''Bir dakika Beverly, şu telefonu cevaplamalıyım.'' Ceketinin ceplerini karıştırdı, telefonu alıp cevapladı. ''Axel Risen.'' Uzak bir ses duyuldu, ''Merhaba.'' ''Merhaba.'' dedi Axel. ''Ben Rafael Guidi.'' dedi. Sesi karanlık, İngilizcesi aksanlıydı. ''Telefon hattı bozuk olduğu için özür dilerim ama açık denizdeyim.'' ''Önemi yok.'' dedi Axel nazikçe yatağa oturan Beverly'yi izlerken. ''Direkt konuya gireceğim.'' dedi Rafael Guidi. ''Kenya'ya silah satış iznini imzalayıp imzalamadığını sormak için açtım. Geminin çoktan limandan ayrılması gerekiyordu.'' Axel telefonu kulağında tutarak salona geçti. Yalnızca kendi solumasını duyuyordu. Rafael Guidi, Carl Pancrona, Agathe El Hacı ve Pontus Salman'la birlikte oldukları fotoğrafı düşündü. Pancrona'nın diş etlerini göstererek elinde şampanya kadehiyle nasıl kahkaha attığını. ''Orada mısın?'' dedi Rafael Guidi cızırtılı telefonda. ''İhracat iznine imzalamayacağım.'' dedi Axel, sırtından biri ürperme geçti. ''Belki fikrini değiştirmenin bir yolunu bulabiliriz.'' dedi Rafael. ''Belki fikrini değiştirmene yardım edecek, ikram edebileceğim bir şeyler.'' ''Benim istediğimi sen veremezsin.'' ''Bence yanılıyorsun. Sözleşmeyi imzaladığında...'' Axel telefonu kapatıp tekrar ceketinin cebine koydu. Huzursuz olmuştu. Kötü bir sezgiye kapılmıştı. Koridora çıkıp merdivenlere açılan kapıya doğru yürüdü. Gözü pencereden dışarı kaydı. Çalıların arasında eve doğru gelen bir takım gölgeler vardı. Dönüp diğer pencereden baktı ama bir şey göremedi. Alt kattan bir cam kırılma sesi geldi. Neler olduğunu anladı Axel. Kalbi hızla çarpmaya başladı. Adrenalini yükseldi ve bilinci keskinleşti. Telaşa kapılmadan hızla harekete geçti. Yatak odasına girdi. Pencere perdelerinin arasından içeriye güneş ışığı dökülüyordu. Beverly soyunup yatağa girmişti. Kucağında Dürren Matın romanı vardı. ''Axel'' dedi, ''ben sana iyi bir haber vermek için döndüm.'' ''Korkuya kapılmadan'' diye sözünü kesti Axel, ''dediklerimi yap. Yatağın altına gir ve en az bir saat boyunca orada saklan.'' Beverly hiç itiraz etmeden yatağın altına girdi. Merdivenlerden acelece ayak sesleri geliyordu. En az iki kişiler diye düşündü Axel. Koltuğun üzerinde Beverly'nin blue jean'i ve tişörtü vardı. Onları alıp aceleyle yatağın altına attı. Kalbi deli gibi çarpıyordu. Etrafına bakındı, ne yapacağını bilemedi. Kafasında düşünceler uçuşuyordu. Ceketinin cebinden telefonunu alıp yatak odasından salona geçti. Ayak seslerine bakılırsa kütüphaneye doğru gidiyorlardı. Titreyen ellerle pin kodunu tuşladı, döşemeler gıcırdadı, biri koşuyordu. Telefon açmaya vakti yoktu. Sokağa bakan pencereye koşup bağırarak yardım isteyecekti. Ama tam o anda biri kolundan tutup arkaya doğru kıvırırken boynunda serin bir şey hissetti. Bunun elektrik tabancası olduğunu anlayamadı. Bedeninden 69 bin volt geçti. Bir seri darbe hissetti. Sanki biri demir bir çubukla boynuna vuruyordu. Kendi çığlıklarını bile duyamadı. Beyni sönmüş, dış dünya kaybolmuştu. Bilinci yavaşça yerine gelirken ağzı çoktan bantlanmıştı. Yerde uzanıyor, bedeni kasılıp sarsılıyor, kol ve bacakları titriyordu. Boynundaki yakıcı ısırık diğer bütün acıları bastırıyordu. Kendini savunması imkansızdı. İşinin ehli güçlü eller onu beyaz bir plastiğe sarmaya başladılar. Zayıf fışırtılar geliyordu. Boğulacağını düşündü ama hala nefes alıyordu. Paket gibi bantlayıp kaldırdılar. Çırpınarak kurtulmaya çalıştı ama boşunaydı. Kaslarına söz geçiremiyordu. İki adam sakin bir şekilde merdivenlerden indiler, dış kapıdan çıktılar ve onları bekleyen bir yük minibüsünün içine attılar aksını. 36. ayrımın sonu. Sayfa 447.